Ayrım 3. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil, sayfa 27. Peki ABD Büyükelçisi neden böyle bir komplonun içindeydi? Yandaş medya kendince izah ediyordu. Halkbank, İran petrollerinin dünya pazarlarına ulaşmasında etkin rol oynuyor. Bu durum İsrail'i rahatsız ediyor. İşte bu yüzden Halkbank hedef alındı diyorlardı. Derin ilişkilerin altından ABD çıktı. İsrail parmağı var. Asıl hedef Milli Bankamız Halkbank. Başlıkları atıyorlardı. İyi de güzel kardeşim. Ayakkabı kutularını İsrail mi koydu? Yatak odasına para kasalarını İsrail mi yerleştirdi? 700 bin liralık kol saatini İsrail mi taktı? Bu soruları dile getirenlere ateş püskürüyorlardı. Bunları soranlar Mossad ajanıdır, CIA maşasıdır diyorlardı. Hepsine inandık diyelim. ABD elçisiyle alakalı haberin kaynağı neydi? Kim yazmıştı, hangi muhabir? Elbette kaynak maynak yoktu. Üfürme bir haberdi. Hatta yandaş medyanın tamamında kelime kelime aynı metin yayımlanmıştı. Tek elden çıkmış, bütün AKP gazetelerine servis edilmişti, fotokopi gibiydi. ABD yalanladı. Avrupa Birliği de yalanladı. Bahsedilen toplantı hiç olmamıştı. Ama istediğin kadar yalanla. Doğrular önemli değildi. Bir taraftan 12 senedir ABD ve İsrail'in her istediğini yapıyorlar. Öbür taraftan ABD-İsrail düşmanlığıyla oy topluyorlardı. Adli kolluk yönetmenliği değiştirildi. 17 Aralık'a kadar soruşturmaların sızmaması için polisler amirine, savcılar da başsavcıya bilgi vermiyordu. Bu yapılan değişiklikle amire ve başsavcıya bilgi verme zorunluluğu getirildi. Dinlemeler dahil, atılacak her adım, atılmadan önce başsavcıya bildirilecekti. Kendilerinin yaptığı yasayı, kendilerinin yaptığı yönetmelikle deliyorlardı. Ergenekon'da, Balyoz'da subayları, profesörleri içeri tıkmak için eğilip bükülen hukuk, bu sefer bakanları kurtarmak için eğilip bükülüyordu. AKP hukuku böyleydi, işine nasıl geliyorsa hukuk oydu. Dinlemeye MİT el koydu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na Cemalettin Çelik atandı. Başbakanlıkta uzman olarak çalışıyordu. Hakan Fidan MİT müsteşarı olur olmaz MİT'e geçmişti. Fethullah Gülen beddua yağdırdı. Herkul Org'daki son sohbetinde çok sinirliydi. Hep sakin ses tonuyla konuşurdu. İlk defa böyle görülüyordu. Adeta ağzından ateşler saçıyordu. Ellerini kollarını hiddetle savuruyor, yerinde oturamıyordu. Konuştuğu kamerayı kıracak gibiydi. Amme hakkı Allah hakkıdır. Haramiliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor, rüşveti Allah biliyor. Hiçbir zaman demek istemediğim bir şeyi demek geliyor içimden. Bedduaya amin dememek genel şiarımızdır. Fakat eğer bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar, onları tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum. Dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, modern hukuka aykırıysa, Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip masum insanları karalamaya çalışanlar, Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Güler misin, ağlar mısındı? Bir zamanlar Fethullah Gülen'e muhterem hoca efendi diyen, okyanus ötesine teşekkür ediyorum diyen Tayyip Erdoğan, Şimdi inine gireceğiz inine diyordu. Bir zamanlar Tayyip Erdoğan'a Rabbime her gün onun sağlığı için dua ediyorum diyen Fethullah Gülen şimdi Allah yerin dibine batırsın diyordu. Hadi bakalım beddua mı etti, mübahale mi yaptı? Bu mevzu tartışılmaya başlandı. AKP'liler beddua etti derken cemaatçiler hayır mübahale etti diyordu. Ali İmran suresinin 61. ayetinde sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışırsa de ki gelin çocuklarımızı, çocuklarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı çağırarak bizlerle sizler bir araya gelelim ve sonra Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olması için lanetleşelim deniyordu. Cemaatçiler işte bu ayete dayanarak beddua etmedi, lanetleşme yaptı diyordu. Hassas mevzuydu. Gülen'in bedduası Gülencileri zor durumda bırakmıştı. AKP'liler vay beddua etti, günaha girdi, bu ne biçim Müslüman diyerek üste çıkıyor, mağduru oynuyordu. Herkes Fethullah Gülen'in intizarını konuşurken, şarkıcılar, intizar, Gülben Ergen, Bediye Akartürk ve Burcu Güneş Umre'ye gitti. Medyum Memiş de ekipteydi. Sosyetemizden sonra sanat dünyamız da hidayete ermişti. İçişleri Bakanı Muammer Güler 17 Aralık'la alakalı olarak ilk kez konuştu. Tapelerde eklemeler var, veremeyecek hesabım yok dedi. Telefon dinleme kayıtlarına polis jargonunda tape deniyordu. Oğluyla konuşmalarına eklemeler yapıldığını, delil uydurulduğunu söylüyordu. İyiden iyiye merak uyandı. Bakan Bey'le oğlu ne konuşmuştu? Henüz bilmiyorduk. Neler konuştuklarını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyordu. Fezlekeler meclise gelecek, tüm Türkiye neler konuştuklarını öğrenecekti. Peki oğlunun yatak odasındaki şifreli kasalarda bulunan para neyin nesiydi? Muammer Güler izah etti. O paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paralardır. Satış sırasında ipotek sorunu doğmuş, ipotek çözülene kadar banka yerine evde tutulmuştur dedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan konuştu, alnımız ak dedi. Utanıp istifa etmeye niyetleri yoktu. Gayet pişkin makamlarında oturuyorlardı. Bülent Arınç'a ayakkabı kutusundan çıkan paraları, bakan çocuklarının evinden çıkan paraları makul buluyor musunuz diye soruldu. 7 kere 7 49, 5 kere 5, elde var Ayten. Hükümetle cemaati karşı karşıya getirecek bir anlam yüklemek doğru değildir dedi. Gerçi o şiirin orijinali 2 kere 2 4 elde var Ayten'di ama olsun. Meseleyi gargaraya getirmenin muhteşem bir örneğiydi. Halkbank Genel Müdürü mahkemede detaylı detaylı ifade vermişti. Rıza Sarraf'la ilişkisini anlatmıştı. Rıza Sarraf hayırlara vesile olmak istediğini söyleyince aklıma hemen mezun olduğum Çorum Osmancık İmam Hatip Lisesi geldi. İhtiyaçları anlattım. Masrafları ödemeye hazırım dedi. Bağışlarla 7 milyon lira birikti. Teknik nedenlerle projeye başlayamadığımız için hayır amaçlı verilen paraları kendi nezdimde tuttum. Bunun yanında bir de Makedonya'da üniversite söz konusuydu. Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı olan HB isimli milletvekilimiz bana geldi, bağış var, Makedonya'ya iletmekte zorluk çekiyoruz dedi, benden yardım istedi. Oğlu vasıtasıyla 1 milyon 950 bin euroyu bana teslim ettiler. 950 bin euroyu zar zor gönderdik, gerisi evde duruyordu. Ayrıca Rıza Sarraf da bu üniversiteye hayır için benden yardım istedi. Göndermekte zorlandığı paraları bana teslim etti. Medya HB'nin peşine düştü. Kimdi? AKP milletvekili Hüseyin Bürge'ydi. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP'den 4 dönem Bayrampaşa Belediye Başkanlığı yapıp 2011'de TBMM'ye girmişti. Halkbank Genel Müdürü'nün ifadeleri üzerine Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Hüseyin Bürge, Üsküp'teki Halkbank şubesi önünde poz vermişti. Paralar ayakkabı kutularına sığmıştı ama minare kılıfa uymuyordu. Bir başka AKP milletvekili Ali Gültekin Kılınç, ayakkabı kutularındaki paraların Hakan Şükür'e ait olduğunu, Halkbank Genel Müdürü'ne Hakan Şükür aracılığıyla komplo kurulduğunu iddia etti. Nasıl yapmıştı bu işi Hakan Şükür? AKP milletvekili Kılınç anlattı. 16 Aralık akşam namazı sonrası bütün bankalar kapanmış, Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür elinde 4,5 milyon dolar parayla Halkbank Genel Müdürü'nün evine gelmiş, Hakan Şükür aracı olmuş, para Yugoslavya'da yapılacak üniversite içinmiş, para ertesi gün transfer edilecekken 17 Aralık sabahı namaz vaktinde eve baskın yapılmış, sır olması gereken bilgiler basınla paylaşılmış, bu komploda maksat Türkiye'nin şaha kalkışını önlemekti. Yer sendi. Hakan Şükür cevaben tweet attı. Parayı yamayacak yer bulamamışlar. İddianı ispatlamazsan namertsin. Sizi önce adaletten sonra Allah'tan kim kurtaracak? Neticede 3 ay sonra sayın ahalimiz mevzuları unutunca ayakkabı kutularındaki paraların 1 milyon eurosu mahkeme kararıyla Üsküp Eğitim Kültür Vakfı'na iade edildi. Vakfın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bürge'ydi. Güzel ama ayakkabı kutularında toplam 5 milyon 950 bin dolar ele geçirilmişti. 1 milyon eurosu iade edildi ya gerisi? Aman boşver şekerim. Nasıl olsa ahalimizin umurunda değildi. O kadar para kadı kızında da olurdu. Ve Türkiye'de siyasetçi çocuklarının servetiyle alakalı tuhaf bir durum vardı. Siyasetçiler mal varlıklarını düzenli olarak bildiriyor, 25 yaşından büyük çocuklarının servetini kendi mal varlıkları arasında göstermiyorlardı. Hiç kimse de çıkıp, "Yahu bakan çocukları bu parayı nereden buldu?" diye soramıyordu. Niye soramıyordu? Çünkü sorgulamayı engelleyen yasa vardı, iyi mi? AKP iktidara gelir gelmez 1 Ocak 2003'te Vergi Usul Kanunu'nun 30/7 maddesi yürürlükten kaldırılmıştı. Bu madde değirmenin suyu nereden geliyor maddesiydi. Yürürlükten kaldırıldığı için artık hiç kimse herhangi bir siyasetçinin çocuğuna "Bu villayı nasıl aldın, bu paranın kaynağı ne?" diye soramıyordu. Babek Zencani gündeme oturdu. İran basını Rıza Sarraf'ın İran'daki ortağının İranlı esrarengiz iş adamı Babek Zencani olduğunu yazdı. Rıza Sarraf'la eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştı. 39 yaşındaydı. Kariyerine koyun postu satarak başlamıştı. 15 milyar dolar serveti vardı. Ahmedinecad döneminde köşeyi dönmüştü. Ruhani Cumhurbaşkanı olunca mercek altına alınmıştı. İran'ın petrollerini satıyorum, sadece komisyon alıyorum ayağıyla İran devletinin 2.7 milyar dolarını tokatladığı iddia ediliyordu. Dubai, Malezya, Endonezya, Tacikistan ve Türkiye'de kurulu 65 şirketten oluşan örümcek ağını yönetiyordu. ABD Hazine Bakanlığı, Zencani'nin ABD'deki varlıklarını dondurmuştu. New York Times gazetesi profilini şöyle çizmişti. İran'a uygulanan ambargoyu altına çeviren adam. Peki bu Zencani denilen arkadaşın Türkiye aşkı nereden kaynaklanıyordu? Neden Türkiye'de şirket kurmuştu? İran basınına konuştu, bizzat kendisi anlattı. Rıza Sarraf'ı tanıyorum ama patronu değilim. Tayyip Erdoğan'ın liderliğine olan güvenim nedeniyle Türkiye'de yatırım yaptım. Bir Müslüman olarak Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum. Miting meydanlarında Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağıranlar eksik bağırıyordu yani. İranlı Babek Zencani de başbakanımızla gurur duyuyordu. Ve Tayyip Erdoğan mitinglerde kefenlerle karşılanmaya başlandı. Nereden çıktı bu iş derseniz, Trabzon icadıydı. İlk orada başladı. Trabzon havalimanına indiğinde karşılayanlar arasında beyaz çarşaflara sarılmış 15 kişi vardı. Çarşıbaşı ilçesi AKP gençlik kolları üyesiydiler. Kefenimizle geldik, ölümüne seninleyiz pankartı açmışlardı. İlkti. Sonra diğer şehirlere örnek oldu, moda haline geldi. Takdiri ilahi. Tam o günlerde camide içki içilmediği kanıtlandı. Mahkeme gezi iddianamesini kabul etti. 255 şüpheliye 1 ila 11 sene hapis istenirken camide içki içildiğine dair tespitte bulunulamadı denildi. Malum, gezi olayları sırasında Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne sığınan gençlerin içki içtiği iddia edilmişti. İddianamedeki içki miçki yok tespitiyle dini siyasete alet edenlerin, toplumu birbirine düşman etmeye çalışanların bir palavrası daha hukuken çökmüştü. TMSF kontrolündeki Show TV, özellikle eğitimciler tarafından senelerdir beğeniyle izlenen kelime oyununu zart diye yayından kaldırdı. Çünkü programı hazırlayıp sunan İhsan Varol, halk ağzında rüşvet alan kişi sorusunu sormuştu. Cevabı yiyiciydi. Sen misin soran? Programı anında yemişlerdi. THY senelerdir ambargo uyguluyor. Sözcü, Aydınlık, Yurt gibi gazeteleri uçaklara almıyordu. 17 Aralık'tan itibaren sansür listesi uzamıştı. Artık Zaman, Bugün gibi cemaat gazeteleri de THY'ye sokulmuyordu. Medyada seviye sıfırın altına inmişti, küfürün bini bir paraydı. Mini bir özet geçersek, hükümet gazetecileri cemaatçilere, ahlaksızlar, şerefsizler, alçaklar, kirli ittifak, karanlık odak, çete, hain, ajan, hastalıklı zihniyet diyordu. Cemaat gazetecileri de hükümetçilere asimetrik saldırgan, salya atıyorlar, harami, hırsız diyordu. Zamanında sevişerek evlenmişlerdi. Şimdilerde ise boşanınca üçüncü sayfa haberlerine konu olan birbirini bıçaklayan karı koca gibiydiler. Tutuklanan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş, O Ses Türkiye şarkı yarışmasında jüri üyesiydi. Acun'un sunduğu programa devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Devam etti. Jüri koltuğuna oturdu. Karanlıktan geçiyoruz. Çocuğumun incinmesini istemiyorum dedi. Gözyaşlarına boğuldu. İzlenme rekoru kırıldı. DHKPC üyeliğiyle suçlanarak T11 ay önce tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 9 avukat, T11 ay sonra ilk kez hakim önüne çıkarıldı. Hukuk devleti dediğin işte böyle olurdu. Mahkemeye çıkarmadan 11 ay yatırıyorlardı. Kandıra cezaevinde yatırıyorlar, Silivri cezaevinde yargılıyorlardı. Neden T.O. cezaevinde yatırıyorlar, neden T.O. mahkemede yargılıyorlar cevabı yoktu. Sayın ahalimiz Ebru Gündeş'e üzülüyordu. İzmir Alaybey Tersanesi'nde bakımı yapılan Değirmendere römorkörü alabora oldu. İkisi sivil, 10 personel şehit oldu. Donanmanın seçkin mühendislerini, subaylarını hapse tıkıyorlar. Durduk yere gemi batırıyorlardı. Türkiye pisi pisine giden şehitlerine ağlarken, ekonomi sayfalarımızda müjdeli bir haber manşetlere çekildi. Camilerimizde Alman teknolojisiyle kuru temizleme dönemi başlamıştı. Beyoğlu'nda 90 caminin halıları elden geçirilmişti. Sayın ahalimiz artık hijyenik halıda secde edecekti. Tayyip Erdoğan Pakistan gezisinden döndü. Esenboğa'da gövde gösterisi yaptı. Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'la beraber otobüsün üstüne çıktı. El ele tutuştular. Ellerini hep birlikte havaya kaldırdılar. UEFA kupası kazanmış takım gibi ahaliyi selamladılar. Herkes istifalarını bekliyordu ama onlar Tayyip Erdoğan'la beraber Rabia işareti yapıyordu. Bakanlarının hayranlık dolu bakışları eşliğinde konuşma yapan Tayyip Erdoğan, vefa doluydu, şu çarpıcı sözleri söylüyordu. Pakistan'a gidip Muhammed İkbal'i ziyaret etmeden olur mu? Bakın Muhammed İkbal ne diyor, çok anlamlı. Ben diyor, sana yol sormuyorum diyor, arkadaş soruyorum diyor. Yol arkadaşı yoksa yol neye yarar? Önce Refik, sonra Tarik, işte biz bu yola böyle çıktık. Bu laflar arkadaşlarına sahip çıktığının kanıtıydı. Yedirmeyecekti, görünen oydu. Bize Bosna'nın duaları yeter, Şam'ın duaları yeter, Kahire'nin duaları yeter, Bağdat'ın duaları yeter, Myanmar'ın duaları yeter dedi. Duygulandı, devamını getiremedi. Dik dur, eğilme, bu millet seninle tezahüratı çın çın çınlıyordu. Gel gör ki sadece 6 saat sonra sabah oldu. Zafer Çağlayan istifa etti. Muammer Güler istifa etti. Erdoğan Bayraktar istifa etti. Egemen Bağış istifa etmedi ama bakanlıktan alındı. Takvimler 25 Aralık'ı gösteriyordu. Otobüsün üstünde yol arkadaşı yoksa yol neye yarar diyen Tayyip Erdoğan, otobüsten inince bakanları evine çağırmış ve istifa edeceksiniz demişti. Televizyonlar flash flash flash diye istifaları duyururken aniden yayını kestiler. Şok şok şok diye bir başka haberi duyurmaya başladılar. Erdoğan Bayraktar NTV'ye telefonla bağlanmış ve başbakanın da istifa etmesi lazım demişti. Yıkmıştı perdeyi, eylemişti viran. Asrın canlı yayınıydı. Başbakanın istediği bakanları görevden alması en tabii hakkıdır. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon nedeniyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında var olan imar planlarının büyük bölümü başbakanın talimatıyla yapıldı. Bu minvalde bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Başbakanın da istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. Asrın itirafıydı ve Erdoğan Bayraktar'ın ağzından dile getirildiği için iki misli önemliydi. Çünkü Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış, milli görüş geçmişi olmayan, AKP'ye sonradan monte olmuş tiplerdi. Erdoğan Bayraktar ise milli selametten beri Tayyip Erdoğan'la arkadaştı, belediye başkanlığından beri Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı. Vay sen misin itiraf eden? Düne kadar AKP mucizesinin mimarlarından biri olarak gösterilen Erdoğan Bayraktar anında tukaka oldu. Yandaş medyada linç ediliyordu. Tayyip Erdoğan'a laf söyledi diye yerden yere vuruluyordu. AKP milletvekili Mehmet Metiner, namert, kalleş olarak nitelendirdi. Koltuğunu muhafaza etmiş olsaydı bu lafları eder miydi? Etmezdi. İhanet etti, arkadan hançerledi dedi. AKP milletvekili Şamil Tayyar da Twitter'dan, bayraktarlık koltuk gidince bayrak açarak değil, önüne evrak geldiğinde bayrak kaldırarak olur, mesajı attı. 25 Aralık günü bitmeden apar topar kabine revizyonu yapıldı. 10 bakan değişti. Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala, milletvekili bile değildi, İçişleri Bakanı yapıldı. Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı, İdris Güllüce Şehircilik Bakanı oldu. Egemen Bağış uçtu, yerine Mevlüt Çavuşoğlu getirildi. Spor Bakanı Suat Kılıç, kayınpederi durumundan gitmişti. Kayınpederinin Sağlık Bakanlığında bazı katakullili ihalelere karıştığı yazılıp çiziliyordu. Suat Kılıç'ın yerine Çağatay Kılıç geldi. Çağatay Kılıç'ın dedesi 20 sene CHP milletvekilliği yapmıştı. Babası Tayyip Erdoğan'ın doktoruydu. Amcası ise MGK eski genel sekreteriydi. Pek yakında Washington Büyükelçisi olacaktı. Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün görevden alınması en büyük sürprizdi. TÜBİTAK bu bakanlığa bağlıydı ve pek yakında TÜBİTAK'ta enteresan işler olacaktı. Nihat Ergün koltuğunda kalsaydı, TÜBİTAK'ta o enteresan işler olabilir miydi? Bu soru cevapsız kaldı. Nihat Ergün'ün yerine Fikri Işık gelmişti. Emrullah İşler Başbakan Yardımcısı oldu. Ulaştırma, Adalet ve Aile Bakanları, belediye başkan adayı yapılmıştı. Değiştirilmeleri mecburiydi. Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'na, Lütfi Elvan Ulaştırma Bakanlığı'na getirildi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.